Evet, değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Nazar değdi. Bu akşam girişteki videomuz teklemeye başladı. O yüzden dedim daha fazla uzatmayalım. Hemen başlayalım. Valorem'in sunduğu değer katan eğitimlere hepiniz hoş geldiniz. Yine bu akşam çok önemli ve çok kıymetli bir konuyu işliyor olacağız birlikte. Ve benim uzun yıllardır tanıdığım ve birlikte çalıştığım, çok sevdiğim, çok değer verdiğim abim diyebileceğim bir kişiyle, Gönel Şener'le birlikte olacağız bu akşam. Ve proje yönetimini masaya yatıracağız ki bu konu aslında iş dünyasındaki hem profesyonellerin hem de firmalar için çok önemli bir konu. Çünkü iş hayatında artık firmaların başarıya ulaşabilmesi için kendi işlerindeki o süreçleri, yaptıkları çalışmaları bir proje haline getirip ve bu projeleri de doğru ekipte doğru bir şekilde yönetmeleri gerekiyor ki o iş ve şirket ve o proje başarılı olabilsin. Bu akşam onun biraz matematiğini masaya yatıracağız ve o iş hayatındaki insanların da nasıl iyi birer proje yöneticisi olabileceğini konuşuyor olacağız ve bu konuyu konuşmak için de Türkiye'deki en böyle doğru isimlerden biriyle bu akşam birlikteyiz. Şimdi onu davet etmiş olayım. Gönenç abi, hoş geldin.
Hoş bulduk Ziya'cığım. Çok teşekkürler. Güzel kelimelerin için de teşekkür ederim ayrıca. Bulunmaktan dolayı memnunum. Ağırladığın için çok sağ ol.
Evet, süper. Şimdi Gönenç abi o kadar yoğun ki bu konuyla alakalı pandemiyle birlikte uzun süredir eğitimler veriyor. Online eğitimler veriyor. Bir takvim yakalayabilmek bile böyle bir ayımızı falan aldı. Onun öncesinde de konuşmuştuk. Biz Gönenç abiyle en son Türkiye'nin en büyük e-ticaret firmalarından birinde birlikte çalışıyorduk. Orada çok büyük bir takımı yönetiyordu. Ve ekibinde bir sürü proje yöneticisi vardı. İstersen abi ben anlatmayayım. Böyle kısaca bu akşam başlamadan, konuya girmeden kısaca katılımcılarımız da seni bir dinlemiş olsun ama ufak bir ben bir uyarıyla başlayayım. Şu anda Facebook'ta, Twitter'da, Twitch'te, LinkedIn'de, Zoom'da her yerde canlı yayındayız. Değer katan eğitimlerin bu akşam 128. bölümünü yapıyoruz. Şimdiye kadar birbirinden kıymetli hocalarımızla harika eğitimler, harika içerikler hazırladık. Bunların hepsine YouTube kanalımızdan ulaşabilir değerli dostlarımız. Müthiş bir kütüphane var orada. Bir de şunu talep ediyoruz. Şayet bu eğitimlerden fayda sağlıyorlar, beğeniyorlarsa ve memnun kalıyorlarsa lütfen bunu sevdikleriyle, dostlarıyla, arkadaşlarıyla paylaşmalarını istiyoruz ki hep birlikte daha fazla insanın hayatına birlikte değer katabilelim. Bu eğitimle alakalı da sorular varsa lütfen ya not alsınlar ya akıllarına geldikçe chat ortamına yazsınlar bu platformlardan. Ben onları toparlayıp bu sunumun sonunda Gönenç abi aktarıyor olacağım diyeyim. Sözü size vereyim abi, buyurun.
Tekrar teşekkürler Ziya. Aslında bilgisayar mühendisiyim ben. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Ondan önce İzmir Fen Lisesi mezunuyum. Çalışma hayatında ne yaptım derseniz 26 yıl gibi uzunca bir süre geçti başlayalı. İlk bölümünde bilgisayar mühendisliği yaptım. Çok uzun yıllardır da e-ticaret sektörünün içerisindeyim. Kısa bir dönemdir de 4-5 aydır da freelance danışmanlık yapıyorum e-ticaret konusunda. PMP sertifikam var ve register bir kurumda, yani eğitim vermeye ehil diye çevirebiliriz herhalde. Uzun yıllardır, 10 küsur yıldır da proje yönetimi konusunda eğitimler veriyorum çalışma hayatının yanında. Kısaca böyle. Bugün süremiz tabii biraz kısıtlı. Bu akşam milli maç da var. Önce bir saatlik bir sunum, sonra 10-15 dakika soruları toparlayıp maça yetişiriz diye düşünüyorum.
Aa, öyle mi? Onu bilmiyordum vallahi. Ben hiç takip etmiyordum maçları. Birlikte şey yaparız o zaman, yetişiriz hep birlikte. Evet. Tabii ben şeyi sormak istiyorum Gönenç abi. Bu PMP eğitimi ne kadar sürüyor? Ne kadarlık bir süreç? Bu tarafta evet, kendini geliştirmek, uzmanlaşmak isteyenler. Yani bu akşam biz kısa bir özetini dinleyeceğiz ama bunun gerçeği ne kadar sürüyor?
Evet. Şimdi PMP, PMI ismindeki kuruluşun verdiği bir sertifika. Project Management Professional demek sertifikanın ismi. PMI'da Project Management Institute. Amerika'da bir enstitü. Dünyada kabul gören yaygın bir sertifika. Sınavla veriliyor. Sınava girmenin şartları var. 4500 saat projelerde deneyimimiz olacak. Bu son 8 yıla yayılacak. Bir de 35 saatlik proje yönetimi eğitimi almış olmak gerekiyor sınava girmek için. Sınav test artık online evden de girilebiliyor. 180 sorudan oluşuyor sınav. Bu sınavda başarılı olursanız sertifika alıyorsunuz. Ama giriş şartları 35 saat eğitim, 4500 saatte deneyim.
Süper. Bu kadar. Harika. O zaman bu akşam bu konuya ilgimiz var mı ya da bu konu üzerinde uzmanlaşmalı mıyız? Katılımcılarımız en azından bununla alakalı doğru ve değerli fikirler elde ediyor olacaklar. Dilerseniz paylaşmak isterseniz Gönenç abi ekranınızı
paylaşabilirsiniz. Sunum açayım. Tabii. Ben senden bir teyit alayım. Ekrana sunum geldi mi, beni ve sunumu görebiliyor musunuz diye şöyle tam ekran yapayım.
Tamam.
Şu anda yapmadım henüz. Şimdi yapıyorum. Evet. İyi mi görüntü?
Evet, şu anda geldi. Süper. Sizi evet. Ve ekranı görüyoruz.
Teşekkür ederim. Evet, nasıl iyi bir proje yöneticisi olunur? İçeriğimiz iki bölümden oluşuyor. Proje yöneticisinin sahip olması gereken bilgi ve beceriler. Bir de proje yöneticisinin tutum ve davranışları. Bu içeriği resmi gazeteden aldım. Belki şaşıracaksınız bunu ama bilgisayar başındaysanız Google'a resmi gazete boşluk proje yönetimi yazdığınız zaman orada proje yöneticisinin sahip olması gereken bilgileri tanımlayan bir dokümana ulaşacaksınız. Resmi gazetede yayınlanmış bir dokümana. Proje yöneticiliği bir meslek midir? Derslerde bazen tartışırız arkadaşlarla birlikte. İşte Türkiye'de kim karar veriyor? Devlet karar veriyor. Resmi gazetede yayınlıyor bu mesleğin standartlarını. Bu dokümanın da tarihini girdiğiniz zaman görebilirsiniz. 2013 yılının Aralık ayında, 26 Aralık 2013 yılında resmi gazetede proje yöneticiliğinin standartları yayınlandı ve bu meslek, daha doğrusu proje yöneticiliği meslek olarak tanındı. Peki bunun okulu nerede? Henüz üniversitesi yok. Yani ben bir proje yöneticisi mesleğine edineyim dediğiniz zaman ayrı bir bölüm olarak yok. Dersler var, seçmeli ders veya kurslar var, PMI gibi kurumlar var. Onlar PMP sertifikası veriyorlar. Öyle proje yöneticisi olabiliyorsunuz. Peki proje kelime itibariyle ne anlama geliyor? Latince bir kelime, provejet, ikiye ayırabiliriz. Pro deyince işte proforma, prototip, proaktif kelimelerinden tahmin edebileceğiniz gibi pro ön ya da öne demek. Jet de atılım demek. Proje bir araya gelince atılım, öne atılım oluyor. Bizde iş ilanları genellikle IT sektöründe proje yönetecek deneyime sahip tercihen PMP sertifikalı diye çıkıyor. Ama Avrupa'da, Amerika'da baktığımız zaman ilanlara PMP sertifikalı proje yöneticisi aranıyor. Tercihen uçak sektörü, uzay sektörü, IT sektörü, inşaat sektörü. Yani proje yöneticiliğini daha bir meslek olarak en başta söylüyorlar. İkincisi tercih sebebi oluyor sektör bilgisi. Şimdi anlatırken biraz göreceksiniz ki burada aslında sektörden ve konudan bağımsız proje yöneticisinin yaptığı ve yapması gereken bazı faaliyetler var. Süreçlerle yönetiyoruz projeyi. Bu süreçler de sektörden bağımsız süreçler. Tabii ki sektör bilgisi önemli. Sektörü biliyorsak bu bir artıdır aslında ama proje yöneticisi bir meslektir dediğimizde de her türlü projeyi yönetebiliyor olmamız lazım. Ben bugün konu seçimini kararlaştırırken eğitim veren arkadaşlarımla da konuştum. Yani bir saatlik bir süremiz var sonuçta. Proje yönetimiyle ilgili eğitimler genelde 35 saat ile 60 saat arasında değişiyor. İşte 60 saatlik bir eğitim aldığınız zaman işin teknik kısmını deneyimli eğitmenlerden öğrenebiliyorsunuz. İşin teknik kısmını öğrenmek gerçekten çok zor değil. Zaman ayırmak gerekiyor ama zamanı ayırdığınız zaman buna hakim oluyorsunuz. İşte kazanmış değer analizi, Gantt chartlar, kritik yol tekniği gibi teknikler var. Biz bunlara girersek işin içinden bir saatte çıkamayız. Dolayısıyla ben teknik kısımdan daha çok proje yöneticisinde olması gereken bilgi becerilere ve tutum ve davranışlara gireyim diye düşündüm. Ona göre bir içerik hazırladım. İçeriği dediğim gibi resmi gazeteden alabilirsiniz. Bahsettiğim dokümanı indirin. Son 3 sayfasında bu eğitimin içeriği var aslında. Evet, proje yönetimi dünyanın en eski mesleklerinden bir tanesi. Eğitimde bazen böyle espri yapıyorum. Dünyanın en eski mesleğini size öğreteceğim diyorum. Diyorlar hocam ne öğreteceksin? İşte proje yöneticiliğini öğreteceğim diyorum. Mesleğin ilk başladığı dönemler kabul ediliyor ki ilk piramitlere kadar dayandırılıyor. Çünkü ortada yazılı bir tabii ki proje yönetim planı yok günümüze ulaşan ama şu kuvvetli bir varsayım. O dönemin teknolojisiyle piramitleri yapmak için bir proje yöneticisine bir de proje yönetim planına ihtiyaç vardı. Onlar olmadan yapılamazdı deniyordu ve milattan önce 2500'e kadar geri çekiliyordu mesleğin başlangıcı. Sonra Göbekli Tepe bulundu. Bir 7000 sene daha geriye gittik. Göbekli Tepe milattan önce 9600'ler yaklaşık olarak adresleniyor. Aynı varsayım orada da geçerli. Milattan önce 9600 yılında o şekilde bir yapıyı yapmak için bir proje yöneticisine ihtiyaç vardı. Ve bir proje yönetim planına ihtiyaç vardı. O zaman tabii Gantt chart yok. Henüz Henry Gantt doğmamış. MS Project yazılımı yok. pek çok teknik icat edilmemiş. Proje yöneticileri projeyi nasıl yönetiyorlar? Acaba onlarda hangi bilgi ve beceriler vardı? Hangi tutum ve davranışlarda bulunuyorlardı da böylesine büyük projeleri o dönem için gerçekleştirebiliyorlardı? Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim isterseniz. Birinci bölümde proje yöneticisinin sahip olması gereken bilgi ve becerileri ele alalım. Bunlar dediğim gibi projenin büyüklüğünden, sektörden bağımsız olarak kendimizi proje yöneticisi olarak adlandırıyorsak, bu alanda kariyer yapmak istiyorsak veya daha iyi proje yöneticisi olmak istiyorsak işte bu konularda kendimizi geliştirebiliriz. Bakalım nelermiş bunlar. Birincisi planlama ve organizasyon bilgi ve becerisi. Proje yöneticisi tabiri caizse düşünen bir varlık ya da düşünen bir hayvan diyebiliriz. Düşünüyor sürekli. Düşünmek ucuz bir baktığımız zaman faaliyet. Proje daha yürütme aşamasına geçmeden planlama yapıyor. Planlama işleri organize etmek demek. Hangi iş hangi işten önce yapılsın, hangileri eş zamanlı yapılabilir, hangisi diğerine bağımlı ya da birbirinden bağımsız işler hangileri. Bu tabii çok verimli bir çalışma planlama. Şirketler için daha proje yürütmeye geçmeden para kazandırmaya başlıyor. Nasıl? Düşünerek. Kritik yolunu buluyor projenin. Yani en kısa sürede projeyi nasıl tamamlarım diye kafa patlatıyor. Ve işleri organize ediyor. Örneğin ev işlerini düşünün. Camlar silinecek, perdeler yıkanacak, halılar silkelenecek, yemek yapılacak, bulaşıklar yıkanacak, çamaşırlar yıkanacak değil mi? Hiç plan yapmadan bunları rastgele bir liste halinde birine verin. Hadi başla deyin. Şöyle hatalar yapabilir. Perdeyi indirdi ve makineye attı, bekliyor. Ne yapıyorsun? İşte perde yıkıyor. Aslında perdeyi makine yıkıyor. Sen yıkamıyorsun, orada vakit kaybediyorsun. Eş zamanlı başka bir iş yapabilirsin değil mi? Peki eş zamanlı bunu öğrendim ve gittim yemek yapmaya başladım aynı anda. Sonra perdeyi getirip yıkanmış perdeyi, tertemiz perdeleri kirli camlara astım. Ve neyi gördüm? Perdeler kirlendi. Ha, demek ki önce camı keşke silseydim. Bunu öğrendim ama burada işi baştan yapmam gerekti. Buna proje yönetiminde rework diyoruz işte. Planla hareket etmezsek işi baştan yapıyoruz. Şimdi git bir daha at perdeleri. Bu sefer camları sil. Bir hata daha yapabilirsin. İşte halıları, kilimleri, tozlu işleri en sona bırakırsan tekrar kirlenecektir. Dolayısıyla proje yöneticisi eski proje planlarından alıyor, öğreniyor ve işleri bir sıraya sokuyor, iyi bir plan yapıyor. Sadece zaman planını yapmıyor, kalite planı, maliyet planı. 10 tane bilgi alanı vardır proje yönetiminde. Kapsam, zaman, maliyet, kalite, insan kaynakları ya da kaynaklar diyelim, insan ve diğer kaynaklar, riskler, tedarikçiler, tedarikle ilgili plan yapıyoruz. Paydaşlar ve iletişim planı. Birinci maddede gördüğünüz gibi daha işe başlamadan proje yöneticisi oturuyor, düşünüyor ve işleri organize ediyor. İşler yürütmeye geçtiğinde iyi yürüsün, sıkıntılar az çıkmasın ya da az çıksın diye. İkincisi analitik düşünme becerisi. İyi bir proje yöneticisi çok fazla bilgi kaynağına hızla erişir ve o bilgileri çok hızlı şekilde analiz eder ve ona göre karar verir. Aslında yaptığı en temel faaliyet de budur. Yani İnşaat projesini yönetiyorken iki taş ben taşıyayım veya yazılım projesini yönetiyorken iki satır kod yazayım demiyor. Bilgileri topluyor, analiz ediyor ve kararlar veriyor. Yaptığı iş temelde bu ve paydaşlarla iletişim kuruyor. Üçüncü maddede o zaten, iletişim kurmak. İletişimin içerisinde gürültü diye bir faktör var. Karşıya bilginin doğru ulaşmasını engelleyen bir faktör. Yüz yüze iletişimde bu gürültü dediğimiz faktör en az oluyor. Yani fiziksel olarak bir arada bulunduğumuz ortam. Şu an fiziksel olarak bir arada değiliz. Dolayısıyla siz benim beden dilimi göremiyorsunuz. Sadece gövdemin üst kısmını görüyorsunuz. Aslında aynı ortamda olsaydık, sınıfta bu eğitimi yapıyor olsaydık, ben işte yürüyordum, dolaşıyordum, bedenimi de kullanıyordum eğitim sırasında. Burada karşı tarafa aktarmak istediğim mesaj daha az kusurla aktarılıyor, daha doğru aktarılıyor. İşte şimdiki gibi video üzerinden konuştuğumuz zaman bir miktar gürültü artıyor. Görüntüyü tamamen kapatırsak, sadece telefonla anlatırsam gürültü bir miktar daha artıyor. Bir de ana dilimiz dışında bir dilde konuşuyor olsak, bu eğitimi yapıyor olsak o zaman gürültü daha da artıyor. Yani uzaktaki bir ekibiniz var, düşünün Hindistan'da bir yazılım ekibiniz var veya Çin'de. Onlarla telefonla iletişim kurarak bir takım bilgileri aktarıyorsanız dikkat etmeniz gereken en önemli konu burada ciddi bir gürültü var. Aktarmak istediğiniz mesajın büyük kısmı karşıya gitmiyor olabilir. İşte bu gürültünün zararını ilk önce askerlik sektörü fark etmiş. Orada o yüzden emir tekrar var. Yanlış bir şehri bombalayabilirsiniz. savaşı kaybedebilirsiniz. O yüzden emir verildiği zaman karşı taraf ne anladın tekrar ediyor ki mesajın doğru gittiğine emin olalım. Dünyada da ülkemiz içinde pek çok olumsuz örnek var değil mi? Kendini denizaltımıza batırdık mesela. O yüzden iletişimde gürültü kavramı önemli. Bir de iletişimin teknikleri önemli. Yazılı iletişim, sözlü iletişim, işte chat mi yapacağız, WhatsApp mı kullanacağız, şirketin internet portalını mı kullanacağız? Bütün iletişim kanallarını çok etkili şekilde kullanmamız gerekiyor. Hepsinden faydalanmamız gerekiyor. Liderlik ve yönetim bilgi ve becerisi. Evet, proje yöneticisiyseniz liderlik konusunda kendinizi yetiştirmeniz gerekiyor. Nasıl olacak bu? Çok okumanız gerekiyor. Genel anlamıyla proje yöneticisi zamanı yönetiyor, kapsamı yönetiyor, maliyetleri, tedarikçileri, iletişimi. Az önce saydım 10 tane bilgi alanı yönetiyor. Aslında bir şirket yöneticisi de bunları yönetiyor. Bir CEO'dan da bunları iyi yönetmesi bekleniyor. Dolayısıyla proje yöneticisinde genel yönetim bilgi ve becerilerinin de olması gerekiyor. PMI'nin açılışta bahsetmiştik, Project Management Institute. Verdiği sertifika 3 yıl geçerli. Eğer 3 yıl içerisinde kendinizi geliştirmeye yönelik bir aktivitede bulunmazsanız sertifika iptal oluyor. Yenilemek için baştan sınava girmeniz gerekiyor. Kendimizi nasıl geliştireceğiz? 3 yıl içerisinde 60 saatlik gelişim aktivitesi yapın diyor PMI. Bunu bana beyan edin. Ben de bunu kontrol edeyim. Bir sıkıntı yoksa 3 yıl daha otomatik uzar diyor sertifikanız. İşte bu 60 saatin içerisinde 3 tane temel konu var kendimizi yetiştirmemiz gereken. Bir tanesi liderlik. İkincisi teknik proje yönetimi ki bugünün içeriğinde çok fazla girmeyeceğiz teknik konulara. Üçüncüsü de strateji. Bakın bu 3 konuda kendinizi geliştirmenizi bekliyor PMI. Demek ki proje yöneticisinden bu 3 konuda iyi olmasını bekliyor da diyebiliriz aynı zamanda değil mi? 5. başlığımız zaman yönetimi. Zaman kaynakların en değerlisi, yerine konulamıyor çünkü. Dolayısıyla zamanı çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Hem kendi zamanınızı hem projenizin ekibinde bulunan kişilerin zamanını. Proje yönetimi bir söz vermektir aynı zamanda. Plan yapıyoruz ve altına imza atıyoruz. Diyoruz ki bu işleri şu zamanda bitirmeyi hedefliyoruz. İşte o hedefe ulaşmak istiyorsak zamanı çok iyi kullanmamız gerekiyor. Kalite gereksinimin karşılanma düzeyidir. Dolayısıyla bütün paydaşların kalite gereksinimlerini önce öğreneceğiz ve ona göre bir plan yapacağız. Paydaşların kalite algısı farklı olabilir. Şimdi gereksinimin karşılanma düzeyi deyince tabii ki kaliteden insanlar farklı şeyler algılıyor olabiliyorlar değil mi? Bir masayı gören iki farklı insan bir tanesi ne kaliteli masa derken diğeri ne kalitesiz masa diyebilir. Gereksinimleri farklı çünkü. Murat 124 bir otomobilde Ferrari bir otomobilden hangisi kalitelidir? İşte orada şu soruyu sormak lazım. Gereksinim ne? Gaza basınca gitsin, frene basınca dursun, işte benzinle çalışsın. Gereksinim buysa ikisi de kaliteli, ikisinde de var bunlar. Ama 0 kilometreden 100 kilometreye 4 saniyenin altında bir sürede çıksın diyorsak o zaman değişiyor. Kalitenin tanımına göre Ferrari kaliteli oluyor. Sıklıkla sınıf ve kalite karıştırılıyor. Sınıf tabii ki Ferrari daha üst sınıf bir otomobil. Çok daha farklı fonksiyonları var Murat 124'e göre. Ama projelerde kalite karşı tarafın beklentisine göre göreceli bir kavramdır. Onu iyi anlayıp kalite planını ona göre yapmamız gerekiyor. Beklentisi neyse müşterinin o kalitede ürün, hizmet ya da sonuç elde etmeye çalışacağız. 7.'si ekip kurma becerisi. Ekipler kendiliğinden oluşmuyor. Çok yetenekli insanları bir araya getirdik ama proje başarısız oldu. Futbol takımlarında bunu çok sık duyarız değil mi? Ben Fenerbahçeliyim. Maalesef işler iyi gitmiyor bu sezon. Gene son iki sezondur olduğu gibi. Halbuki hem sezon başında hem de devre arasında en büyük transferleri biz yaptık. Transfer döneminin yıldızıydık takım olarak. Ama sahada işler yolunda gitmedi. Demek ki en iyi oyuncuları bir araya getirmek iyi bir takım olmak anlamına gelmiyor. Takımın birbirinin yardımına koşması, birbirinin elinden tutması, birbiri için sahada savaşması gerekiyor. Bunu da proje yöneticisi olarak siz yaratacaksınız. Bunun teknikleri var. Derslerde bunları anlatıyoruz. Kriz yönetimi çok önemli. Ülkemizde artık son bir yıldır dünyada da öyle oldu. Krizler içerisinde yaşıyoruz değil mi? Ekonomik krizler var, terör olayları var, siyasi krizler, buhranlar var. Buna pandemi de eklendi. Dolayısıyla biz proje yönetiminin içerisinde bunlardan kendimizi soyutlayamayız. Proje yönetiminin içerisinde her zaman krizler vardır. O projeyle ilgili krizler de dahildir. Yani bir anda verilen sözlerin tutulmaması, bir tedarikçinin ham maddeyi geciktirmesi, bir şirket yöneticisinin size söz verdiği kaynağı zamanında sağlamaması gibi. Dolayısıyla bizim kriz yönetim becerimizin de projelerde iyi olması gerekiyor. Koordinasyon ve süreç yönetimi bilgi ve becerisi. Projelerde şu an yürürlükte olan PMI'nin yayınladığı son baskı 6. PMBOK. PMBOK 6 yani PMBOK'ın açılımı da Project Management Body of Knowledge, PM, B, O ve K harflerinden oluşuyor. Bilmeyenler için açılımını da söyleyeyim. Bu kitapta bir süreç haritası vardır. Burada işte az önce saydığım 10 tane konu vardı, kapsam, zaman, maliyet diye başlayan. Bunların bu başlıkları altında toplam 49 süreç vardır. Aslında proje yöneticisi sektörden bağımsız olarak bu 49 süreci yönetir. Süreç dediğimiz şey girdileri olan, araç ve teknikleri olan ve çıktıları olan şeydir. İşte bunları iyi yönetmemiz gerekiyor. Hangi teknikleri kullanacağız o süreci yönetirken? Girdileri nelerdir, çıktıları nelerdir? Hakim olduğumuz zaman dediğim gibi sektörden bağımsız olarak projeyi yönetebiliyoruz. 9. başlık problem çözme becerisi. Projelerde problem çok çıkar. Kar yağar, sizin için bir problemdir. Örneğin trafik kazası olur. Köprüden birisi atlar, intihar eder. Bu bir problem olabilir. Pek çok dış etken veya iç faktörler problem ortaya çıkarırlar. Ekibinizde problemler çıkar. Bunları çözmek için değişik teknikler var ama benim projelerimde hiç problem çıkmaz diye bir ön kabullenmeyle yola çıkmak çok gerçekçi olmaz. Proje bilinmezlik demek, yeni bir şey yapmak demek. Dolayısıyla problem de işin bir fıtratında var, doğru bir ifadeyle. 11. Karar verme becerisi. İyi yöneticileri incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Doğru karar vererek ilerlemişler. Ne kadar projelerde doğru karar verirseniz veya yönetim kademelerinde o kadar kariyerinize yükseliyorsunuz ve en tepeye gidiyorsunuz. Yanlış kararlar veriyorsanız işte o zaman da yükselemiyorsunuz ya da yanlış karar vermeye devam ederseniz, ısrarcı olursanız işinizden de olabilirsiniz. Yönetim dediğimiz şey aslında karar vermek, değil mi? İşi bizzat kendimiz yapmıyoruz. Pek çok veri var. Bu verileri analitik düşünme becerisini konuşmuştuk. O becerimizi kullanarak analiz ediyoruz ve bir karar veriyoruz. Bu kararın doğru olması bizim ne kadar analitik düşündüğümüzle ilgili, bizim ne kadar aslında stratejik düşündüğümüzle de ilgili. Bu işte de gene aynı şeyin altını çizeceğim. Proje yöneticisi düşünen bir varlık her şeyden önce. Eski çağlarda, antik Yunan'da bir meslekmiş değil mi? Düşünürlük ne güzelmiş. Ne iş yapıyorsun? Düşünürüm. Şimdi günümüzde üst düzey yöneticilerin çok fazla düşünmeye vakitleri yok. Şirket için kim strateji geliştirecek? Şirketin vizyonunu kim oluşturacak? İşte bunlar düşünceyle oluyor. Yani aslında üst yöneticilerin toplantıdan toplantıya koşmak yerine düşünce üretmeye vakit ayırmaları lazım. Burada proje yöneticisi olarak bizim de her zaman bu sorumluluğu bizde olduğunu bilmemiz lazım. Yani birisi düşünce üretecek. Bu da projemizde, projemiz olarak bu görev bize ait. Bilgi teknolojisi araçları çok önemli. Günümüzde giderek çeşitlendiler. Değişik programlar var, MS Project gibi değişik teknikler var ve cep telefonu kullanıyoruz, WhatsApp kullanıyoruz, chat programları var, sosyal medya var. Hepsini projenin başarısı için etkin kullanmamız gerekiyor. Bilgi teknolojileri giderek hayatın içerisindeki etkinliği artıyor. Projelerinde öyle. Bir projenizin bilgi teknolojilerine uzak olması asla düşünülemez. Bu konuda kendimizi yetiştirmemiz, geliştirmemiz gerekiyor. Verdiğim derslerde, diğer arkadaşlarımın da aynı şekilde verdikleri derslerde aramızda konuşuyoruz hep. Bilgi teknolojileri araçlarında kullanma becerisi yüksek kişilerin proje yöneticiliğine daha yatkın olduğunu ya da daha çok kariyerlerini proje yöneticisi olarak devam etmek istediklerini görüyoruz. Bu yatkınlık bir korelasyon var, onu anlatmak istiyorum. Bilgi teknolojilerine yatkın olan insanlar proje yöneticiliğinde daha başarılı oluyorlar, net olarak söyleyebilirim. Temel maliyetlendirme ve bütçe bilgi ve becerisi. Aslında attığınız her adım para. Bir yerden bir yere gidiyorsunuz, benzin harcıyorsunuz. Oturduğunuz yerde bile işte ya klima çalışıyor, ya kalorifer çalışıyor, doğalgaz ya da elektrik tüketiyorsunuz. MS Project yazılımı kaynaklarınızı planlarken sizden giriş yapmanızı istiyor. İnsan kaynağını gir ve diğer kaynakları gir diyor. Siz ön yüzde insanları giriyorsunuz. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma. Bir de kaynakları giriyorsunuz. Bilgisayar, vinç, işte doğalgaz, elektrik neyse. Arka planda aslında her şeyi o para olarak tutuyor. Değil mi? Sonuç değişmiyor. İnsanın da maliyeti var. Diğer kaynakların da maliyeti var. Dolayısıyla projede her şey para. Bunu bilmeniz, buna göre hareket etmeniz lazım. İyi bir maliyet yöneticisi olmanız gerekiyor. Raporlama bilgi ve becerisiniz olması gerekiyor. İşi yapmak güzel, evet yapalım ama raporlayabilmek de çok önemli. sizden patron ve müşteri şunu bekler. Daha proje başlamadan bu işi ne kadar maliyetle bitireceğiz, ne zaman bitireceğiz diye görmek isterler. Proje devam ederken de ne kadar para harcadın, ne kadar iş bitirdin, ne kadar zaman harcadın. Yani kaç liralık iş bitirdin, bu işi bitirirken işlerin yüzde kaçını tamamladın, ne kadar zaman harcadın. Bundan sonra geriye kalan dönemde de ne kadar daha para harcayacaksın, bunu görmek isterler. Dolayısıyla bununla ilgili raporlar üretiriz. Maliyet açısından, zaman açısından ve kapsam açısından. Önümüzü görmeye çalışırız. Bu hızla gidersek proje gecikiyor veya vaktinde bitiyor veya bütçesinde bitiyor ya da bütçe yaşıyoruz gibi raporlara ihtiyaç vardır. Bu konuda da becerilerimizi artırmamız gerekiyor. 15 numarada paydaş yönetimi bilgi, paydaş yönetimi bilgi ve becerisi var. Projeyi etkileyen, projeden etkilenen herkese paydaş deniyor. Projenin en başında paydaşları bir analiz ederiz. Projenin ilk adımıdır. Burada paydaşları sınıflandırırız. Güçlerine göre örneğin. Karşıtlar mı, tarafsızlar mı, destekler mi projeye? Ve bu sınıflandırma bir amaç için yapılır. Projenizde karşıt paydaşlar güçlüyse ya da güçlü paydaşlar karşıtsa başarı olası düşer. Ve onların karşıtlıktan en azından tarafsıza gelmesini isteriz. Tarafsız paydaşların güçlü destek tarafına gelmesini isteriz. Destek paydaşların da hiçbir şey yapmazsak yavaş yavaş tarafsıza ve karşıta kayabilirler. Destek durumunda kalmalarını isteriz. İşte bununla ilgili bir plan yaparız. Paydaşları yakından yönetmek isteriz. Bu arada hiçbir paydaş ben karşıtım diye söylemez gidip sorsanız. Herkes destektir. Ama işin aslı öyle değildir. Her projede karşıt paydaşlar vardır. Doğru teşhis koymak ve onları iyi yönetmek önemlidir. Paydaşları yönetmek de sahip olmanız gereken önemli becerilerden bir tanesi. Veri doğrulama ve değerlendirme. Önümüze konan her rakama ceylan gibi atlamayacağız. Veriler nereden geliyor? Bu kaynakları kim kontrol ediyor? Birkaç yerden doğrulayabiliyor muyum? Veri güvenilir mi? Ondan sonra o verileri bilgiye dönüştüreceğiz ve o bilgileri kullanarak da karar alacağız. İşte bu da analitik düşünmeyle çok son derece ilişkili. Verileri doğrulayarak ondan sonra kullanmak gerekiyor. Projemizle ilgili mevzuatlar ve normlar. Yani içinde bulunduğumuz sektörün şartları neler, şirketin şartları neler, bu konuda mevzuatlar var mı, yasal, genel kabul görmüş uygulamalar neler, bunları bilmek başarı olasılığımızı artıyor. Risk ve fırsat yönetimi, bilgi ve becerisi. Profesör sınıfa girmiş, demiş ki risk nedir? Herkes bir şeyler yazmış, bir öğrenci de işte budur deyip boş kağıt vermiş ve o öğrenci 100 almış. Profesör ikinci sınavda tekrar sormuş, risk nedir diye. Bu sefer bütün sınıf boş kağıt vermişler, işte budur demişler. Profesör de hepsine sıfır vermiş. Bu kadar büyük riski ikinci kez göze almak salaklıktır çünkü demiş. Bu tabii gerçek mi, efsane mi anlatılır ama. Yine böyle anlatılan gerçek mi, efsane mi belli olmayan bir şey daha var. O da 4 tane öğrenci profesöre geliyorlar. Diyorlar ki hocam biz dersimizi çok iyi çalışmıştık ama sınava yetişemedik çünkü lastiğimiz patladı. Bize telafi imkanı sunar mısınız? Profesör de hay hay diyor. Gelecek hafta şu gün şu saatte şu amfiye gelin. Gidiyorlar. Diyor ki önce eleme sorusu var. Tek soru. Küçük bir kağıt göreceksiniz. Her birinin amfide 4 ayrı köşeye oturtuyor. Elemeyi geçerseniz gerçek sınav ikinci ve daha büyük kağıtta ikinci sınava başlayacak. Ama önce 3 saniye içerisinde ilk sınavı sorularını cevaplayın diyor. Bir çeviriyorlar. Hangi lastik sorusu var? Değil mi? Çok önceden konuşmadılarsa hepsinin aynı lastiği söyleme olasılığı çok zor. Büyük ihtimalle yalan söyledilerse yakalanacaklardır. İşte riskler gerçekleşmesi kesin olmayan, projeyi olumlu ya da olumsuz etkileyen faktörler. Bunları da düşüneceğiz önceden. Risklerde olasılık ve etki vardır. İkisini çarparak bir bütçe oluştururuz. Olasılık %20, etkisi ne? İşte olumsuz bir etki yaratacaksa bu risk gerçekleştiğinde uzmanlardan görüş alarak bunu hesaplarız diyelim ki 30 bin dolarlık bir negatif etkisi var. Olasılıkla etkiyi çarparak onu bütçeye dönüştürürüz. Buna beklenen parasal değer deniyor. Expected monetary value. Projelerde sadece negatif riskler yok, pozitif riskler de olabilir. Örneğin inşaat projesinde reklam alma pozitif riskiniz var ya da fırsatınız var. Risk kelimesi Türkçe'de hemen negatif çağrışımlar getiriyor aklınıza ama pek çok dilde riskin içerisinde fırsat da var. Yani pozitif riskler ve negatif riskler ikisine birden risk deniyor pek çok dilde. Oysa biz pozitif risklerin olması için çalışırız. Örneğin binaya daha fazla reklam almak istiyorsak, olasılığı artırmak istiyorsak daha doğrusu binanın dış çeperini bir düz bir zeminle kaplayıp burası kiralıktır diyebiliriz. Alışveriş merkezlerinde görürsünüz erkekler tuvaletinde tam pisuvarın karşısında göz hizasında bir reklam alanı vardır. Burası kiralıktır yazar orada. İşte bunlar pozitif riskten faydalanmaya çalışıyorlar. Negatif risklerden kaçınmaya çalışırız. Pozitif risklerden ise faydalanmaya çalışırız. Riskleri yönetmeyi bilmek proje yönetiminde son derece önemlidir. Tedarikçi yönetimi, evet, projede bir şey satın alıyorsanız, hizmet ya da ürün, demek ki bir tedarikçiyle çalışıyorsunuz. Onu iyi yönetmeniz lazım. Tedarikçiyi neye göre seçeceğiz? Tedarikçilerin hangi özelliklerin olmasını istiyoruz? Eleme tekniğiyle mi gideceğiz? Örneğin ISO 9000 belgesi olmayanlar benimle çalışmasın. Cirosu şu kadar milyon doların üzerinde olmayanlar eleyim. Ya da PMP sertifikası, sertifikalı yönetici çalıştırmayan firmalarla hiç çalışmayacağım gibi kriterler koyabileceğiniz gibi. Pek çok farklı kriteri ağırlıklarına göre puanlandırarak bir seçim aracı da oluşturabilirsiniz. Sözleşmelerin tipleri ne olacak? Hangi tip kontratlarla sözleşme yapacağım? Açık artırma mı, açık azaltma mı, alım yöntemi ne olacak? Bunları da oturup planlaması gerekiyor proje yöneticisinin. İş sağlığı ve iş güvenliği, evet, insanların canı size emanet, ekibinizin, değil mi? İş sağlığı güvenliği deyince hemen aklınıza baret gelir, çelik burunlu ayakkabılar gelir. Aslında onlar ibaret değil. Plaza ortamında da sağlık çok önemli. Örneğin ergonomik sandalyelerde oturuyor muyuz? Uzun süre oturarak yapılan işlerde bel fıtığı, boyun fıtığı çok yaygın. Ondan daha temel konular da var. Soluduğumuz hava, oksijen yeterli mi? Nem yeterli mi? Işık alıyor mu içerisi? Temiz hava var mı? Değil mi? Pek çok plazada bunlar problemli. Planlanandan çok daha fazla kişi çalıştığı için içerideki oksijen yeterli olmuyor. Bir süre sonra başınız ağrıyor. Başka meslek hastalıklarınız olabiliyor. Sadece madenler, inşaat alanları değil sağlık güvenliğini düşünmemiz gereken yerler. Buna son derece modern dizayn edilmiş plazalar da dahil. 21 temel çevre koruma önlemleri. Dünyamız milyonlarca yıl sürdürülebilir bir şekilde günümüze ulaşmış, canlı çeşitliliği, değil mi? Korunmuş ama son 150-200 yılda müthiş bir hızla kirleniyor dünya. Maalesef kaynakları çok hızlı tüketiyoruz. Burada genellikle çok büyük mega projeler eliyle yapıyoruz bunu. Ülkemizde de var, dünyada da var. Evet, ülkenin çıkarları olabilir. Evet, şirketin çıkarları olabilir ama biz en üstte tıpkı Kızılderililerin dediği gibi çevreyi koymamız lazım. Ne diyor Kızılderililer? Biz bize bu çevre, bu tabiat atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç aldık diyor. Son derece sürdürülebilir bir felsefesi var kendi içinde, değil mi? Avlanma ihtiyacı duyduklarında sürü içerisinde seçilmiş bir hayvanı avlıyorlar. Üreme çağında olmayacak, sürünün lideri olmayacak veya bütün sürüyü çevirelim önüne, hapsedelim, öldürelim gibi bir yaklaşımları yok. Son derece sürdürülebilir bir yaklaşımları var. Avdan sonra hayvanın ruhuna dua ediyorlar, teşekkür ediyorlar. İşte o felsefeye geri dönmeye ihtiyaç var. Yoksa biz hızlı şekilde canlı türleri yok ediyoruz. Şu an bizim yemek için beslediğimiz koyun, keçi, inek, tavuk gibi canlılar dışında hemen hemen tüm böcekler de dahil olmak üzere canlıların nüfusları azalıyor. Bazılarının nesilleri tükeniyor. Bazıları da çoktan yok oldu zaten maalesef. Burada çevreyi en üste koyuyoruz. İnsan hakları, hayvan hakları, onun altında ülke çıkarları ve kanunları, onun altında şirketimizin çıkarları, şirketimizin kuralları, onun altında şirketimizin içerisindeki bölümlerin kuralları, onun da altında bizim kurallarını koyduğumuz proje normları dediğimiz kurallar, onun da altında bireysel çıkarlar. Yani bu sıraya göre karar vermemiz gerekiyor. Ben bazen derste espri yapıyorum. Etrafınıza bakın, olup bitene inceleyin. O sırayı tersine çevirin. İşte olması gereken sıra o diyorum. Maalesef günümüzde önce bireysel çıkarlar, sonra proje çıkarları, sonra bölüm, sonra şirket. En son hatta kimsenin çok da umurunda değil. Çevre, hayvan hakları, sürdürülebilirlik konuları maalesef gerçekte böyle. Evet, ilk bölümümüzün sonuna geldik. İkinci bölümümüz projemizin tutum ve davranışları. Burada da hangi davranışları sergiliyoruz, hangi konularda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor, neleri bileceğiz? Bir numarada aktif dinleyici olmak var. Proje yöneticisi iyi bir gözlemcidir ve iyi bir dinleyicidir. Sık sık iyi proje yöneticisine etrafındaki kişilerin, yani sen ne kadar iyi bir dinleyicisin dediklerini duyarsınız. Aktif dinleyicilik iki türlü oluyor. Sözlü ve sözsüz ya da sesli ve sessiz. Sesli aktif dinleme, karşı tarafa etkin bir şekilde kendisini dinlediğimizi iletecek sesler çıkartmak sözlü olarak. Yani öyle mi, gerçekten mi, hiç düşünmemiştim, not alabilir miyim gibi sesler. Sessiz aktif dinleme nasıl oluyor? O da beden dilimizi kullanıyoruz. İşte gözümüzle, başımızla onayladığımızı, ilgimizin onda olduğunu, dinlediğimizi gösteriyoruz ki bu karşı taraf için çok önemlidir. Örneğin ben şimdi sizleri göremiyorum. Keşke aynı sınıfta olsaydık da burada göz teması kurduğum zaman sizden çok mesaj alıyor olurdum. Yani ders ilginizi çekiyor mu, sıkıldınız mı, ara vermeye vakti geldi mi gibi pek çok geri bildirimi iyi bir dinleyiciyseniz alabilirsiniz karşı taraftan. Çatışmaları çözmek için teknikler var. Ödünleştirme, uzlaştırma, kaçınma, zorlama gibi, detayına girmeyeceğim ama çatışma çıkacak mı? Evet, çünkü farklı kültürlerden, farklı mesleklerden insanlar bir araya geliyor. Bazen dil, din, ırk farkı bile olabiliyor. Bu insanlar bir araya geldiğinde stres olduğunda, belli bir işi belli bir zaman içerisinde yapmak gibi bir baskı olduğunda çatışmalar çıkıyor. İşte bunları da çözmek, projenizin görevi, çatışma çözme tekniklerini bilmemiz gerekiyor. Değişim ve yeniliklere açık olacağız. Proje yönetimi zaten kitap tanımı, en başta kelime olarak tanımını söyledim ama kitap tanımında da şu var. Eşsiz ya da benzersiz bir hizmet, ürün ya da sonuç oluşturmak için yapılan geçici bir girişim. Oradaki eşsiz İngilizce'de unique'den geliyor. İşte her proje kendine özgündür. Daha önce benzerleri yapılmış da olsa yeni bir şey ortaya çıkarıyoruz. Yeniliklere tabii ki açık olacağız. Değişime açık olacağız. Bunu da etrafımıza yansıtacağız. Asla dil, din, ırk, mezhep, siyasi görüş ayrımcılığı yapmayacağız. Cinsiyet konularında ayrımcılık asla yapmayacağız. Biz son derece profesyonel bir tutum sergileyeceğiz. Ve duygularımızı kontrol edebileceğiz. Duygu dalgalanmaları yaşıyor olsak bile bunu yansıtmayacağız etrafımıza. Çünkü siz örnek bir profesyonel olmak zorundasınız. İnsanların gözleri sizin üzerinizde, projeyi yönetiyorsanız, siz yöneticisiniz. O gün iyi uyanmamış olabiliriz. O gün eşimizle tartışmış olabiliriz. Tuttuğumuz takım Fenerbahçe kaybetmiş olabilir. Bu sene çok sık yaşadık bu duyguyu, kendi sahamızda özellikle. Ama başımıza kötü bir şey gelmiş olabilir, yolda bir kaza atlatmış olabiliriz. Burada biz duygularımızı kontrol etmemiz lazım. Örneğin tiyatrocular, değil mi? Sahneye çıkıyorlar, şu olmaz, bu on. Yani ne olursa olsun içlerinde bir yakınını bile kaybetseler durum değişmiyor. Bunun pek çok örneği var, çıkıp işlerini yapıyorlar. Duygularımızı kontrol etmek projesinde önemli becerilerden bir tanesi. Ekip oluşturmak, bunu konuştuk. Sadece yetkin kişileri sen gel hadi ekip olun hadi çalışın dediğimiz zaman bu iş olmuyor. Onları bir takım ruhu ile bir araya getirmemiz ve bir arada tutmamız gerekiyor. Bu konu çok önemli. Etkili iletişim ve ilişki yöntemlerini kullanmak. Projemizin vaktinin %90'ından fazlası iletişimle geçiyor. Kimlerle iletişim kuruyoruz? İşte paydaşlarla, patronlarla, projenin çalışanlarıyla, müşteriyle. Burada iletişimi başlatmak, sürdürmek ve iletişimi kontrol etmek bizim görevimiz. Yani kendiliğimizden bekleyip oturup bir iletişim başlamasını veya sürdürmesini beklemeyeceğiz. Bunu biz kontrol edeceğiz. İletişim planı yapacağız. İşte etkili bir iletişim ve ilişki yöntemi bizim olmazsa olmazımız. Geri bildirim vereceğiz. Çalışanlarımıza, bazen müşteriye. Sonuçta geri bildirim kelimesi negatif bir çağrışım yaratıyor bizde, değil mi? Yöneticimiz çağırsa gel sana bir geri bildirim vereceğim. Eyvah şimdi ne söyleyecek diyoruz. Aslında öyle değil. İyi yaptığı şeyler hakkında da insanlara geri bildirim vermek lazım. Geri bildirime ihtiyacı var ve bekliyorlar sizden kendilerini geliştirmek için. Amacımız şu, kendilerini geliştirmeleri için katkıda bulunmak. Bu amaçla geri bildirim veriyoruz. Bunun da teknikleri var. Örneğin hamburger tekniği var. Eğer geri bildirim veriyorsak önce en baştan pozitif geri bildirimleri, ortada negatif geri bildirimleri, en sonda da gene pozitif geri bildirimleri veriyoruz görüşmede. İşte hamburgerin ekmek kısımları pozitifler, köfte kısmı da negatif geri bildirimler oluyor. İkna etmek, ikna kabiliyeti yüksek olan insanların proje yöneticisinde daha başarılı olduğunu görebiliyoruz. Çünkü çalışanları iş yapmaya ikna etmek, bazen bir tedarikçiyi bir konuda ikna etmek, bazen patronu ikna etmek son derece önemli. İkna kabiliyetinizin iyi olması için de dersiniz iyi çalışmanız gerekiyor. O konuya hakim olmanız gerekiyor. Etkili ve güzel konuşmak var. Evet, resmi gazetede yayınlanmış bu da var içinde. Etkili ve güzel konuşmak. Bu arada bunların büyük kısmını PMI'den alınmış ve doğru da yapılmış bence. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Dünyada son derece yaygın bir metot var. Bundan faydalanmak doğrusu. Niye etkili ve güzel konuşacağız? İşte etkili ve güzel konuşan insanlar etrafındakileri etkiliyorlar değil mi? İyi siyasetçi oluyorlar. Milyonlarca insan peşlerinden geliyor. Bu yönetiminde de böyle. İyi konuştuğunuz zaman, etkili konuştuğunuz zaman insanlar peşinizden geliyorlar. Peki bunu nasıl geliştirebilirim? Etkili ve güzel konuşmak konusunda neler yapabilirim? Birincisi okumak arkadaşlar. İkincisi de yazmak. Okuyup yazan insanlar etkili ve güzel konuşuyorlar. Bunun da tabii teknikleri var, dersleri var ama çok okuyan insanların daha etkili ve güzel konuştuğunu herhalde siz de görüyorsunuz çevrenizden. İnisiyatif kullanmak, bunu da şöyle düşünmek lazım. Ben her konuda inisiyatif kullanırım. Asla hiç kimseye, patronlara bir şey sormam. Bu doğru bir yaklaşım değil. İnisiyatifi doğru zamanda kullanmak önemli. Kullanılması gereken zamanda kullanılmıyorsa ya da kullanılmaması gereken zamanda kullanılıyorsa bunun bazı olumsuz sonuçları oluyor. İşte bu kararı nasıl vereceğiz? İyi bir gözlemci olduğumuz için, iyi bir dinleyici olduğumuz için şirket kültürünü çok iyi anlayacağız. İçinde bulunduğumuz domaini çok iyi anlayacağız. Bu gözlemlerimizin sonucunda tabii ki müşteriyi iyi tanıyacağız, ekibimizi iyi tanıyacağız, yöneticilerimizi iyi tanıyacağız. Doğru yerde inisiyatif kullanma becerimizi geliştireceğiz. O zaman daha iyi projeyi soruyoruz. İşçi sağlığı, güvenliği ve çevre koruma önlemlerine uygun davranmak. Tabii ki sağlık her şeyden önemli. Pandemide bir defa daha hepimiz buna tanık olduk değil mi? İş bir şekilde yapılıyor ama sağlık her şeyin başı. Bunu defalarca başına kötü bir şey geldiğinde insan düşünüyor ve söylüyor. Sonra unutuyor tekrar. Gündelik işleri dalıyor ama bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Sağlık, güvenlik ve tabii ki çevre boyutu az önce konuştuğumuz gibi son derece önemli. İş yerimizin çalışma prensipleri varsa buna uyacağız. Ben iş yerinin kuralları, proje yönetimi ekibinin koyduğu ya da proje yönetiminin koyduğu kuralları ezer demiştim. Az önce bir sıralama yapmıştık. En üstte çevre, etik değerler, insan hayvan hakları, çocuk haklarını koymuştuk. İşte o sıraya göre davrandığımız zaman zaten iş yerinin çalışma prensiplerine uymamız gerekiyor. Örneğin sabah 9 akşam 5 mesai varsa ben projemde yok ya 9'da gelmeyelim 11'de gelelim trafik daha rahat oluyor geç çıkarız dememem gerekiyor. Kaynakları verimli kullanacağız, bu çok önemli. Kaynaklar bize ait olmasa, projemize ait olmasa bile verimli kullanacağız. Işığı çıkarken kapatacağız arkadaşlar, nasıl olsa patron ödüyor demeyeceğiz. Gereksiz yere ortamı soğutmayacağız, ısıtmayacağız. Bütün kaynakları doğal olan ya da olmayan işte elektrik, gaz, su, kağıt, projede ne kullanıyorsanız verimli kullanmaya çalışacağız. İsraf etmemeye çalışacağız. Bu eğer proje kaynağıysa zaten maliyeti proje için kullanıyordur ama dediğim gibi maliyeti bize ait olmasa da şirketten en son biz çıkıyorsak o işi kapatıp çıkacağız. Mesleki etik ve ilkelere uygun davranacağız. PMP sertifikası alırsanız eğer, alanlar vardır belki aramızda, bir etik sözleşmeye de imza atıyorsunuz. Burada bir söz veriyorsunuz, beyanda bulunuyorsunuz. Ben çalmayacağım, çırpmayacağım, yalan söylemeyeceğim, işte çevreye, insan haklarına uygun davranacağım, az önce saydığım sıra uygun davranacağım şeklinde bir özetleyebileceğimiz sözleşme var. Ona imza atıyoruz. Keşke herkes bu sözünü tutmuş olsa da bütün projeler böyle yönetilse çok daha güzel bir dünyada yaşıyor olurduk değil mi? Yalan söylenmeyen, yolsuzlukların olmadığı, herkesin etik davrandığı, herkesin çevreyi düşündüğü, insan haklarını düşündüğü bir dünyada herkes bu şekilde kararlar verseydi projeyi yönetirken daha mutlu yaşardık. 16. madde motive etmek. Proje yönetiminin çok önemli özelliklerinden bir tanesi. Proje için bir grup insanı bir araya topladık. Onları nasıl motive edeceğiz? Yani bizi niye dinlesinler, niye o işi yapsınlar? Basit bir formülü var aslında. Ekibi bir araya getirdik, anlatıyoruz. Arkadaşlar, vatana, millete son derece faydalı bir proje bu. Ülke kalkınacak, işte şirkete de faydalı, şirkette çok para kazanacak, anlatıyorsunuz. Sizi dinleyenler şöyle bir soruyla dinliyorlar. Kafalarında bir soru var. What is in it for me? What is in for me'yi şöyle çevirebiliriz Türkçe'ye. Bana ne faydası var? Yani siz dinliyorlar ama kafalarında bana ne faydası var? Bana ne faydası var? Bana ne faydası var? O soru giderek daha şiddetli şekilde yankılanıyor. Bir süre sonra sizi duymuyorlar. İstediğiniz kadar anlatın. O sorunun cevabını yanıtlamadığınız sürece artık sizi dinlemiyorlar. Dolayısıyla deneyimli proje yöneticisi projenin en başında da o bana ne faydası var sorusunun cevabını veriyor ekibine. Pek çok motivasyon tekniği var ama detaylarına girmeyeceğim. Bir tanesinden bahsediyorum. Proje ekibi topladığınız zaman arkadaşlar, onlara olan faydasını anlatmanız lazım en başta. İşte arkadaşlar, projesine göre, şirketine göre bu değişir ama genelde şöyle şeyler olabilir. Proje bittiği zaman para ödülü var sonunda. Projenin bütçesinin belli bir yüzdesini ödül için ayırdık. Arada da başka sürpriz kutlamalarımız, ödüllerimiz olacak. Ayın elemanını seçeceğiz, yemekler yiyeceğiz, şampanya patlatacağız. Gene şirket kültürüne uygun. İşte kimi şirkette şampanya patlatır, pasta kesilir, kimi şirkette kurban kesilir. Kimi şirkette mesela Türk Hava Yolları'nda apronda deve kesilmişti projede. O da şirket kültürü. İşte dolayısıyla burada motivasyon için tabii ki yalan söylemeyeceğiz. Eğer varsa projede şirket dışındaki şirketlere geziye gideceğiz. Şehirler arası gezilerimiz olacak. Veya yurt dışına gideceğiz. Yurt dışında benzer projeleri yapmış şirketleri ziyaret edeceğiz öğrenme amaçlı. İşte kendimizi geliştireceksiniz. Proje yönetimi eğitimi alacağız. Sunum becerileriniz gelişecek. Üst yönetime sunumlar yapacağız. Ben herkese görev vereceğim ve bu konuda kendinizi geliştireceksiniz. Network'ünüz gelişecek. Şirket içinde ve dışında pek çok yeni insanla tanışacaksınız. İnsanlarla birlikte iş yapma kültürünüz gelişecek gibi. Bunlar kişiler için what is in it for me sorusunun, bana ne faydası var sorusunun cevapları olabilir. Bu soruyu cevapladıktan sonra vatana, memlekete, şirkete ne faydası var projenin? O zaman sizi daha iyi dinleyeceklerdir. Motivasyon projenin tabii ki en başında düşünüp bir daha hiç düşünmemeniz gereken bir konu değil. Proje devam ederken sürekli ekibinizi motive etmeniz gerekiyor. Bunun yollarını bulmanız gerekiyor. Bunda teknikleri var. Müzakere edebilmek gene proje yönetiminde çok önemli bir konu. Müzakereyi her zaman daha iyi hazırlanan taraf kazanıyor. Eğer siz bir konuda müzakere etmeye gittiyseniz ve istediğinizi alamadan döndüyseniz bilin ki karşı taraf sizden daha iyi hazırlanmıştır. Nasıl iyi hazırlanacağız? Kafamızda planlar olacak. A, B, C planı. En iyisi A planı. Ben A planını alma amacıyla müzakereye gidiyorum. Ama karşı taraf da iyi hazırlanmış. A'yı alamıyorum. O zaman B ikinci planım benim. İkinci en iyi plan B. Bir de en kötü plan var C. O alıp alabileceğim, razı olabileceğim en kötü senaryo. İşte kafamda bunları planladım. Bir de karşı taraf acaba ne düşünüyor? İşte burada stratejik düşünme becerimiz ortaya geliyor. O ön plana çıkıyor, ortaya çıkıyor. Yani bir satranç oyuncusu gibi ya, karşı taraf acaba benden ne isteyecek? Ben onun yerinde olsaydım benden ne isterdim? Bu müzakereye gelirken o nasıl bir hazırlık yapmış olabilir? Dolayısıyla hangi taraf iyi hazırlandıysa burada müzakereyi o taraf kazanıyor. Müzakere demek uzlaşmamak, karşı tarafın istediğini vermemek değil. Örneğin literatüre geçmiş bir örnek var tarihte. Rahmetli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş. Denktaş ve Rum kesiminin Cumhurbaşkanı Clarides çok uzun yıllar boyunca müzakereler yaptılar. Çok fazla dünyanın değişik zirvelerinde, dağlarında, göllerinde toplantılar müzakere amaçlı düzenlediler, bir araya geldiler. Sayısız Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri eskittiler. Müzakere toplantılarını Birleşmiş Milletler Genel Sekreterleri organize ediyordu. Ve sonuç koca bir sıfır. İki taraf da müzakereden dönüşte aynı açıklamayı yapıyordu kendi toplumuna. Diyorlardı ki karşı taraf şunları istedi ama ben vermedim. İki tarafın açıklaması buydu. İşte müzakere karşı tarafın istediğini vermemek değil, o sadece zaman kaybı oluyor. Siz ne aldınız ve siz de hiçbir şey alamadınız değil mi? O yüzden dersimizi iyi çalışarak müzakere yapacağız. Bu zaman konusunda olabilir, para konusunda olabilir, değerli bir kaynak konusunda olabilir müzakere. Patronla yapılabilir, müşteriyle yapılabilir, ekibimizden bir kişiyle yapılabilir. İyi bir hazırlık yapan ki taraf müzakerede her zaman kazanır. Problemler mutlaka çıkacaktır. Problemleri çözmek için vakit ayıracağız. Bazen kök nedenine inerek o problemi ortadan kaldırmak için ciddi çaba sarf etmemiz gerekebilir. Problem ciddiyse. Bazen de o derece ciddi problemler yoksa, örneğin bir iki taraf anlık bir parlamayla çatışmış ve bir gerilim oluşmuşsa, size göre bu çok önemli bir konu değilse, zaten kendiliğinden biraz düşününce bunu çözeceklerse burada daha değişik bir teknik uygulayabilirsiniz. Örneğin diyebilirsiniz ki ya utanmıyor musunuz böyle bir konuyu tartışmaya? Gidin başından kendiniz çözün. Ne haliniz varsa halledin. Burası çocuk bahçesi mi diyebilirsiniz mesela. Doğru teşhis koyarak problemleri ona göre çözmeye çalışıyoruz ve de çalışmaları. Profesyonel yaklaşım sergilemek son derece önemli. Siz bir mesleği temsil ediyorsunuz projeniz olarak. Önce kendinizi sonra şirketinizi temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla profesyonel bir tutumda olmanız bekleniyor projenin her aşamasında. Projenin amaç ve kapsamını gözetmemiz gerekiyor. Hiçbir zaman unutmayacağız. Biz niye yapıyoruz bu projeyi? Amacımız ne? Değil mi? Bireysel çıkarlarımızı asla ön planda tutmayacağız. Projenin çıkarları her zaman bizim için önemli ve amaçları. Risklere karşı öngörülü ve hazırlıklı olmak. Bunu nasıl becereceğiz? Benzer projeleri yapılmış mı daha önce şirkette? O projelerdeki risk kayıtlarını inceleyeceğiz. İşte hangi konular risk olarak öngörülmüş, hangileri öngörülmediği halde proje devam ederken bir anda ortaya çıkmış. İşi yapan kişiler ne düşünüyorlar? Mesela şirkette konunun uzmanları var mı risk konusunda? Onlardan görüş alırız. Bütün bunları harmanlayarak risk konusunda öngörülü olmaya ve hazırlıklı olmaya çalışırız. Bir bütçe oluştururuz, bir risk yanıt planı yaparız. O risk gerçekleştiğinde ne yapacağız? İşte risk gerçekleştiğinde hazırlığımız iyiyse ne yapacağımızı biliyoruz. Bir bütçe ayırmışız ve hazırlıklıyız. Şanslıyız ama o risk başımıza geldiğinde aa hiç düşünmediğimiz bir şey oldu diyorsak onun için bir yanıt planımız yok, hazırlıksız yakalandık, bir bütçemiz de yok. İşte onlar projenin başarısını çok olumsuz etkiliyor. Sorumluluğu aktaracağız. İnsanlara yetki ve sorumluluğu birlikte vereceğiz. Bundan sonra işte projenin zaman yönetimiyle ilgili raporları sen hazırlayacaksın. Peki o sorumluluğu verdik, güzel ama o yetkiyi verdik mi? O sistemi var mı? Onu nasıl yapacağını biliyor mu? Eğitim aldı mı? Burada hiçbir şey projenizi tek başına yapmaz. Sorumluluğu paylaşır, dağıtır. Her konunun bir uzmanı olduğunu da kabul eder. Etrafınızda deneyimli ve deneyimsiz proje yöneticileri şöyle ayırt edebilirsiniz. Her şeyi ben biliyorum edasıyla dolaşan, hiç kimseye hiçbir sorumluluğu yetkiyi aktarmayan, her kararı kendisi veren proje yöneticisi aslında deneyimli proje yöneticisi değildir. Aksine proje yöneticisi şöyle yaklaşıyorsa, ben uzmanlardan görüş alırım, akıl danışırım, uzmanlıklarından faydalanırım. Onlar benden daha iyi biliyorlar. Finansçıdan daha iyi finans bilemem. Bilgi sistemleri konusunda bir uzmandan, bir yazılımcıdan daha iyi yazılım bilemem. Avukattan daha iyi hukuk bilemem ama ben proje yönetmeyi iyi biliyorum. İşte bu yaklaşımdaysa etrafına soru sorar, dinler onları, onların uzmanlığından faydalanır. Oysa siz işi yapan kişi değilsiniz, işi yaptıran kişi konumundasınız projelerde. Burada da sorumluluğu, yetkiyi aktarmak gerekiyor. İyi sunum yapmak çok önemli. Projede pek çok defa müşteriye, bazen üst yönetime, bazen ekibinize sunum yapmanız gerekiyor. Bu becerinizi geliştirmeniz gerekiyor. İyi bir proje yöneticisi olacaksanız eğer. 25 numaralı temsil etmek var. Siz neyi temsil ediyorsunuz? Kendinizi önce, sonra mesleğinizi, proje yöneticisinizi. Sonra içinde çalıştığınız bölümü, o bölümü şirket içerisinde temsil ediyorsunuz. Şirket dışına çıktığınız zaman şirketi temsil ediyorsunuz değil mi? Filanca şirketten gelen kişi diyorlar sizin için. İsminizden önce o geliyor. Yurt dışına çıktığınız zaman da ülkeyi temsil ediyorsunuz. Orada pek çok ulustan bir araya gelen insanlar varsa siz Türksünüz. Yönenç değilsiniz. Öncelikli olarak Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Bunları unutmamamız gerekiyor. Toplam kalite odaklı olmak. Evet, işi daha verimli nasıl yaparım? Daha kısa sürede nasıl yaparım? Bir önceki yaptığımdan kalite seviyesini bir üste nasıl taşırım? Bu konulara kafa yormamız gerekiyor. Ülkemizin ve dünyanın çok ihtiyacı var kaliteye, toplam kaliteye. Bu da proje yönetimi içerisinde PUKO döngüsü vardır. Döngüseldir proje yönetimi. Yani planlarız, uygularız, sonra revize ederiz planları, kontrol ederiz ve yeniden planlarız. Burada her döngüde daha iyisini üretmeye çaba harcarız. Zamanında ve doğru karar verebilmek. Bunun için elimizde hangi araçlarımız var? İşte pek çok kaynaktan gelen bilgiler var. Bu bilgileri anlamlı ve yapısal bir şekle getirmemiz gerekiyor. Zamanında karar vermek de önemli. Geciktirmememiz gerekiyor. Daha önce de konuştuk. Doğru karar veren yöneticiler kariyer anlamında ileriye gidiyorlar. Bu ister proje yöneticisi olsun, ister şirketteki herhangi bir yönetici olsun yönetim ekibinde. Bizim yaptığımız en önemli faaliyet aslında karar vermek, değil mi? İşin kendisini yapmadığımıza göre biz karar veriyoruz. İşte bu kararları ne kadar akıl süzgecinden geçiriyoruz, ne kadar düşünüyoruz, ne kadar strateji geliştiriyoruz, o kadar başarılılığımız artıyor. Evet, zamanın iyi kullandığımızı düşünüyorum. Biraz hızlı gitmiş olabiliriz ama şimdi soru cevap kısmına geçebiliriz. Sorularınız varsa şimdiye kadar geldim bilmiyorum Ziya.
Gönenç abi süper, ağzınıza sağlık. Ben bir sürü not aldım, çok güzeldi. Şunu fark ettim, yani proje yönetimi eğitimini aslında bütün iş sahipleri almalı ve bütün ben girişimciyim ya da girişimci olmak istiyorum diyenler almalı. Çünkü bunlar bir işi başarıya götürmek için en böyle temel yapı taşları gibi gözüküyor. Bir de bu anlattığınız konuların tabii ki bütün başlıklarıyla alakalı henüz içerik üretemedik ama hoşuma giden de şu oldu. Anlattıklarınızın belki üçte biriyle alakalı uzmanlardan çok güzel eğitimler aldık biz. Değer katan eğitimlerde farklı farklı uzmanlarımızın o konuyla alakalı bir saat, bir buçuk saatlik çok güzel içerikleri, çok güzel eğitimleri var. Dolayısıyla şey yapan arkadaşlarımızın, bu konuda kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar mutlaka bu değer katan eğitimlerin içeriklerine bir göz atsınlar. Orada bu alt başlıklardaki eğitimleri izleyebilirler. Şimdi çok fazla soru gelmedi. Sorusu olan dostlarımız yazsın. Bu arada ben sizi dinlendireyim. Kısaca Valorem Team'le alakalı kısaca bahsetmek istediğim bir iki nokta var. Onları da şöyle aktarmış olayım. Gören Çağ müsaadenizle.
Tabii.
Şimdi Valorem Team nedir? Kısaca ondan bahsedeyim. Valorem Team Latince'de değer anlamına geliyor. Bizim yaptığımız şey basit manada aslında odağımız şu, kendimize, çevremize ve ülkemize değer katmaya odaklanmış bir takım inşa ediyoruz burada. Değer katan eğitimler de Valorem Team'in bir sosyal sorumluluk projesi. Pandeminin ilk başladığı günlerde başladık ve bugüne kadar 128 tane işte program yaptık birbirinden kıymetli hocalarımızla. Amacımız da hizmet ediyor, yani çevremize değer katabilmek adına bilgi, birikim ve tecrübemizi etrafımızda paylaşıyoruz burada. Peki tam olarak iş modeli nedir? Şöyle konumlandırıyoruz biz, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu diyoruz Valorem Team'e. Arka taraftaki bu danışmanlık platformu da şöyle işliyor. Artık bu dijital dönüşüm, teknolojik dönüşüm hayatımızın ve işimizin çok önemli bir parçası haline geldi. Buraya ayak uyduranlar bu işten karlı çıkmaya başladı. Ayak uyduramayanlar da bu işten dolayı mağdur olmaya başladı. Ben şey diyorum buna, teknoloji zedeler ve teknoloji zadeler diye artık kişiler ve firmalar ikiye ayrılmaya başladı. Gelecekte de bu böyle olacak diye öngörüyorum. Çünkü teknoloji ticaretin ve iş hayatının çok önemli bir kaldırıcı olacak. Bunu kullanmayı öğrenmek lazım. Biz de firmalara ve girişimcilere Türk mühendislerinin geliştirdiği çok önemli yazılım ve teknoloji çözümleriyle nasıl teknoloji zade olabileceklerini, işlerini ve kendilerini nasıl geliştirebileceklerini anlatıyoruz bu iş modelinin çerçevesinde. Ve aslında böyle bir 4 yıl, 5 yıl sonrasının iş modelini inşa ediyoruz. Yazılımların, teknolojilerin, yapay zekanın çalıştığı ve biz insanların gelir elde ettiği bir model kuruyoruz. Şayet iş hayatında etkin bir çevreniz varsa ve çevrenizdeki firmalara, işletmelere değer katmak, onlara fayda sağlamak ve siz de düzenli gelir elde etmek istiyorsanız mutlaka Valorem Team'in iş modelini detaylı bir şekilde incelemenizi tavsiye ederim. Hemen buradaki kare kodu okutup, cep telefonunuzda kare kodu okutup çıkan ekranda hemen Valorem Team'in kısa bir yarım saat, 30-35 dakikalık bir tanıtım videosu var. Ahmet Cezmi Gübüt hocamızla birlikte yaptığımız. Oraya katılıp izleyebilirsiniz ve aynı kare kodla da bizim için çok önemli, çok kıymetli geri bildirimlerinizi bize iletebilirsiniz. Hangi konuları, hangi konuşmacıları misafir etmemizi istersiniz değer katan eğitimlerde? Şimdiye kadar bizi toplamda 15 bin civarında insan, farklı insan kaydoldu eğitimlerimize. YouTube'da baktığımız zaman şu anda sayımız hızla artıyor. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam 7700-7800 civarında falan abone sayımız. Ve orada yarım milyondan fazla gösterim ve 200 binin üzerinde de izlenme aldık. Bu çok büyük bir rakam ama YouTube içerisinde çok küçük baktığımız zaman, yani o milyonlarca abonesi olan kanallar, kişiler var. Fakat bizimki biraz eğitim içeriği olduğu için, böyle çok eğlenceli, çok keyifli içerikler olmadığı için biraz az diye tahmin ediyorum ama daha fazla insana paylaşırsak buradaki sayıyı niye çok daha yüksek kişiye ulaştırmayalım diye diyoruz. Bir yandan YouTube'dayız, bir yandan da bütün bu içerikleri alıyoruz. Hemen 1-2 gün sonra podcast'e çeviriyoruz. Herkesin çok rahatlıkla dinleyebilmesi için kulaklıkla böyle yolda, otobüste, spor yaparken bütün podcast kanallarında da yayınlıyoruz. Dolayısıyla geçmiş eğitimlerimizi podcast olarak da katılımcılarımız dinleyebilir. Şimdi Gönenç abiyle müthiş bir eğitim oldu. Yani her bu başlık aslında kendi içinde bir eğitim başlığı gibi bence. Bunlara değinmeyi çok isteriz. Dolayısıyla Gönenç abiyi bir sonraki eğitimde hangi konu başlığıyla misafir etmemizi isterseniz, özellikle YouTube'daki videonun altına bu yorumlarınızı yapın. Şu konu başlığıyla Gönenç Bey'i misafir ederseniz çok mutlu oluruz diye, ona göre bir plan program yaparız birlikte.
Şimdi birkaç tane soru görüyorum. Evet,
birkaç soru geldi. Oralara geçelim birlikte ama ben geçmeden önce ilk soruyu ben kendi sorumu sorarak başlamak istiyorum. PMP sertifikası almak isteyenler, ilk etapta toplantının başında söylemiştik ama şimdi yine bir daha tekrarlayabilir miyiz? Evet. Bu süreç nasıl başlıyor? Bu sertifikayı nereden, nasıl alıyoruz? Burada ne önerirsiniz, ne tavsiye edersiniz? Bir de ya o sertifikayı almak için o kadar süre ben eğitime giremem. O kadar da vaktim de yok. Dolayısıyla bu kısa yoldan ben biraz daha detaylı bilgi almak istiyorum diyen için kitap mı önerirsiniz, başka bir eğitim mi önerirsiniz? Bir de onu duyabilirsek süper olur.
Evet. PMP sertifikasını veren kurum PMI. Onların da bazı şartları var sınava girmek için. Birinci şartı eğitim şartı. 35 saatlik proje yönetimi eğitimi almanızı şart koşuyorlar. Bunun için işte araştırabilirsiniz. Ülkemizde bu konuda çok iyi kuruluşlar var. Bir tanesinin ismini söyleyeceğim. Projeyönetimi.com www.projeyönetimi.com adresine girdiğiniz zaman bu konuyla ilgili detaylı bilgiler vardır. İşte minimum 35 saatlik eğitimi tamamlamak gerekiyor. Bir authorized training partnerden eğitim almayı tavsiye ederim ben. Bunlar PMI'nin yetkilendirdiği eğitim kuruluşları oluyor. ATP sertifikası veriyor kuruluşlara PMI. Bu sertifikayı sahip olan bir şirketten eğitim alırsanız sınavdaki başarı olasılığınız ciddi şekilde artacaktır. İkinci şartı 4500 saatlik proje deneyimi. Bu da aslında proje yöneticisi olmak şartı da yok. Projede bir ekibi yönetmek ama yönetsel bir faaliyet isteniyor. Projede sadece çalışan olmak anlamında değil, böyle bir deneyim şartı var. Üçüncü şartta parayı ödüyorsunuz, sınava girmek için bir ücret var. Bu şartlar yerine geldikten sonra başka bir şartı yok. Sınava girip sertifikayı alabilirsiniz. Özellikle yurt dışında son derece geçerli bir sertifikadır. Öyle hedefleriniz varsa kolaylıkla iş bulabilirsiniz. İş bulabilmeniz çok kolaylaşır. Ülkemizde de giderek artan bir sıklıkla aranıyor PMP sertifikası. Türkiye'de 3700 civarında PMP sertifikalı proje yöneticisi var. Bana ulaşabilirsiniz LinkedIn kanalı üzerinden, sorularınız olursa daha farklı. Ama şartlar bunlar sertifika almak için.
Süper, tamam. Bu sertifikayı almadan kısa yoldan böyle o bilgilerin çoğuna erişmek için önerebileceğiniz bir yöntem var mı?
Kitaplar var. İşte birincisi PMBOK dediğim, PMI'nin kendi resmi yayınladığı kitap. O böyle tuğla gibi 600-700 sayfa, çok kalın bir kitaptır. Onu okumak zor gelir, alır gelir derseniz de yardımcı kaynaklar var. Ben Rita isminde bir yardımcı kaynak var. Bildiğiniz Rita. Araştırdığınızda çıkacaktır. PMP Rita yazdığınızda. Onu öneririm. Headfirst isminde Türkçe bir yardımcı kaynak var. İsmi Headfirst. Onu da önerebilirim. Ama yani böyle çok kısa yoldan 2 saatlik bir ders alayım da hemen sınava geçeyim gibi bir şey maalesef ihtiyacım.
Yok, sınava geçmeyi kastetmiyorum. Ben de yani kendi yaptıkları işlerde en azından buradaki o mantaliteye uygun bir çalışma.
Evet, yani eğitimleri tavsiye ederim. Çünkü gördüğünüz içerikleri aslında bir yöneticiden beklenen şeyler bunlar değil mi? Proje yöneticisi olun olmayın, yani şart değil proje yöneticisi olmanız. Ama ileride bir yönetim kariyeri hedefliyorsanız işte zamanı, parayı, insanları, iletişimi, riskleri nasıl yöneteceğiz? Yani bunları anlatıyoruz derslerde.
Evet, şimdi aklıma geldi. O zaman önce Valorem'i takip etmeleri lazım Gönenç abi. YouTube kanalında zaten bu içeriklerin en az %30-%40 ile alakalı uzmanların eğitimleri var. Onları izleyerek başlayabilir bütün dostlarımız. Kara Kartal isimli bir dostumuz bu projenin bana ne faydası var demiş. Herhalde Valorem'i kastediyor. Aslında biraz bahsettim ama yine çıtlatayım. Biz Valorem
Ya da şunu
Team'de
kastediyor olabiliriz yani. O bize yazsın lütfen. Yani içerikte öyle bir şey geçmişti ya, projenin bana ne faydası var? Üyeleri motive etmek için. Sanırım
Evet.
orayı kastediyor olabilir.
Tabii.
Yazarsa
Ona istinaden sormuş olabilir. Biz girişimcilere ya da iş profesyonellerine Valorem Team'de emek tabanlı bir gelir modelinden teknoloji tabanlı bir gelir modeline geçmelerini sağlıyoruz. Bu ne demek? Bugün bir danışman olabilirsiniz, bir iş profesyoneli olabilirsiniz. Mesai harcadığınız takdirde gelir elde ediyorsunuz. İşe gidemediğinizde, danışmanlık veremediğinizde, hasta olup evde yattığınızda size kimse para ödemiyor. Ya da bir yıl boyunca bir yere tatile gitmek istediğiniz zaman size kimse para ödemiyorsa siz emek tabanlı bir gelir modelinde çalıştığınız anlamına geliyordur. Biz sizi oradan alıyoruz. Valorem Team'in çözümleriyle teknoloji tabanlı bir hale getiriyoruz. Gelir modeline geçiriyoruz. O nasıl oluyor? Siz bir kere bu teknolojileri bahsettiğimiz işletmelerde, KOBİ'lerde çalışır ve sürekli değer üretir hale getiriyorsunuz. Sonra zaten bir yazılımın başında, bir algoritmanın başında durmana gerek yok zaten. O çalışıyor. Çalıştıkça bir değer üretiyor ve sen de o değerden bir gelir elde ediyorsun. Dolayısıyla bu sefer sen fiziki olarak çalışmasan da, tatile gitsen de, çalışmak istemesen de gelir elde ettiğin bir model çıkıyor ortaya. Bu da aslında günümüzdeki en akıllıca çalışma yöntemlerinden biri. Teknoloji tabanlı bir gelire sahip olabilmek. Artık teknoloji de o kadar ilerledi ki bir sürü alternatif, bir sürü de fırsat var. Biz de onlardan bir tanesini sunuyoruz iş profesyonellerine. Diyelim, sizin gördüğünüz başka soru var mı? Bir de Zoom'dan da birkaç yorum var. Onlara da bakayım.
Aydın abinin bir sorusu, teşekkür etmiş. Ben de teşekkür ederim Aydın abi, sağ olasın. Soru sormamış. Eksiklerimi fark ettim. Teşekkür ederim diye
Bu
bitiyor.
arada bu akşam
Katıldığın için ben de teşekkür
bahsettiğiniz maç Türkiye milli takımıyla, o yüzden onu kaçırmayalım. Kimleydi bu
ederim.
akşamki maç?
7 dakikamız var Letonya.
Tamam, 7 dakikada bitirelim o zaman. Çok güzel bilgiler, teşekkür ederiz demiş Mehmet Bey, Mehmet Özdemir.
IT proje yöneticiliğine yeni başlamak isteyen birisi için başlangıç olarak önerebileceğiniz bir eğitim ya da gelişim yolu var mı? IT sektörüne özgü proje yönetim eğitimleri var. Bahsettiğim sitede incelerseniz projeyönetim.com, IT özgü proje yönetimi eğitimini tavsiye edebilirim.
Evet, süper. Melis Hanım bir soru sormuş. Merhaba, sistem analistliğinden proje yöneticiliğine geçişi nasıl bulursunuz? Ya da bilişim sektöründe buna nasıl bakılır demiş.
Çoğu proje yöneticisi analistlikten geçmiştir. İyi bakılır. Kariyer yolu olarak da doğru bir kariyer yoldur. Ben öneririm. Analistlik çok değerli. Çok kazanımları olan bir rol. O rolün üzerine gelişim açısından proje yönetimi, eğer ilgi duyuyorsanız ve seviyorsanız, bu anlatılanlar işte size kendinizi yakın hissettiriyorsa proje yönetimini tavsiye ederim size kesinlikle.
Evet, ben hatırlıyorum, birlikte çalıştığımız şirkette birçok analisti böyle PMP uzmanı yapmaya çalışıyordunuz abi. Eğitimlere ve oradaki
Teşekkür ediyorum.
programlara yönlendiriyordunuz. Ercüment Bey de sormuş Zoom'dan. Bu PDU'ları aldıktan sonra sertifika süresini uzatmak için neler yapmak gerekir
Evet.
demiş.
PDU
Söylemişim
dediği
galiba.
aslında Professional Development Unit, yani 60 PDU toplamak gerekiyor demiştik. 60 saatlik aktivite. Bunları PMI'ye beyan ediyorsunuz. Yani ben eğitim aldım, eğitim verdim, webinarlara, seminerlere katıldım diyorsunuz. Onlar rastgele, tamamen rastgele bir denetime tabi oluyor. Denetime düşerseniz sizden bir kanıt isteyebilirler. Böyle bir eğitim gerçekten var mı, böyle bir şirket var mı? Onların kanıtlarını sizden isteyebilirler. Denetime düşmezseniz zaten sizin söylediğiniz şeyler doğru kabul ediliyor.
Evet, süper. Bir soru da gelmiş. Product Owner ile PM arasındaki en belirgin fark nedir? Ya yani Product Owner
Güzel.
bir projenin sahibi ya da bir ürünün sahibi anlamına geliyor.
Evet.
PM
Aslında
de
şöyle biraz bunu açık cevap vermek lazım. Ürün yaşam döngüsü diye bir kavram var. Hayal kurmakla başlayan, ürünün tamamen end of life olana kadar devam eden bir yaşam döngüsü var. Proje yaşam döngüsü bunun bir alt kümesi aslında. Yani her şey bir hayalle, fikirle başlıyor. Sonra fizibilite araştırması yapılıyor. bu ürün ortaya konulması mantıklı mı? Pazar araştırması yapılıyor, rekabet analizi yapılıyor, karar veriliyor projeye. İşte o noktada proje yaşam döngüsü başlıyor, projenin görevi başlıyor. Projeyi proje yöneticisi yönetiyor, bitiriyor. Artık operasyon, seri üretim, satış, pazarlama gibi ürün yaşamaya devam ediyor. Ta ki end of life olana kadar. Yani ürün üretiliyor, raflara konuyor, satılıyor, desteği veriliyor, satış bittikten sonra da yaşıyor. Ürün bitene kadar yaşam döngüsü devam ediyor. İşte proje yaşam döngüsünü yöneten kişi, product owner da ürünün sahibi, o uçtan uca üründen sorumlu olan kişi. Böyle anlatayım kısaca.
Süper. Görenç abi teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Değer Katan Eğitimlerin 128. bölümünde Gönenç Şener'le proje yöneticisi nasıl olunur, nasıl iyi bir proje yönetilir? Bunun detaylarını beraber dinledik. Çok güzel bir eğitim oldu. Ve diğer bütün eğitimlerimize mutlaka YouTube kanalımıza abone olup hepsine erişip sevdiklerinize tavsiye edebilirsiniz diyelim. Ve tamam, projeyi oluşturduk. Projeyi nasıl yönetebileceğimizi öğrendik. Sonra bu projeyi biraz da fonlamak gerekiyor. İşte güzel haber, önümüzdeki hafta salı akşamı projenizi nasıl fonlayabileceğinizi, nasıl yatırımcılara ulaşabileceğinizle alakalı harika bir eğitimimiz var. Önümüzdeki hafta salı akşamı yine 20.30'da tekrar görüşmek üzere diyorum. Gönenç abi çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Son olarak söyleyeceğiniz bir şey varsa sizin sözlerinizi alalım ve kapatalım.
Ben de çok teşekkür ediyorum beni burada ağırladığın için. Katılan herkese de çok teşekkür ediyorum. Bazı sorular gelmeye devam ediyor. Bana LinkedIn'den ulaşabilirsiniz. Oradan yanıtlamaya çalışacağım tüm sorularınızı. Çok teşekkürler tekrar.
Tamam, harika. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diyelim. Hoşça kalın, esen kalın.